Ayrım 20.
Ne değişiklikler olmadı o günden beri. Onu görmekten çok ona görünmek için acele etmediğini kim söyleyebilir? Bernard'ın güzel giyinmeye hiç önem vermemesi üzücü. Ama bazı bollukla birlikte gelen bir beğeni bu. Olivia denedi bunu, Comte de Passavant'ın yardımıyla. Yazılıya giriyor Bernard bu sabah. Ancak öğleye çıkacak. Olivia onu avluda bekliyor. Birkaç arkadaş görüyor, birkaç el sıkıyor, sonra uzaklaşıyor. Kılığı rahatını kaçırıyor biraz. En sonunda kurtulup avluda ilerleyen, kendisine elini uzatarak haykıran Bernard'ı görünce daha da kaçıyor rahatı. Ne kadar da yakışıklısın. Olivia artık hiç kızarmayacağını sanıyordu. İşte kızarıyor. Söylenişleri dostça ama bu sözcüklerde alay sezmemek elde mi? Bernard ise kaçtığı akşam üzerinde bulunan giysiyi giyiyor hala. Olivia'yı bulacağını ummuyordu. Bir yandan sorular sorarken bir yandan da götürüyor onu. Onu yeniden görmekten duyduğu sevinç beklenmedik bir şey. Giyiminin güzelliği karşısında ilkin biraz gülümsedi ama alay etmek aklından bile geçmedi. İyi yüreklidir, kötülük yoktur içinde. Yemeği benimle yiyorsun değil mi? Evet, Latince için 1:30'da geri dönmeliyim. Bu sabahki Fransızcadandı. Memnun musun? Ben memnunum. Ama yumurtladıklarım hocaların beğenisini okşayacak mı onu bilemem. La Fontaine'in şu dörtlüğü konusunda ne düşündüğümüzü anlatmamızı istiyorlardı. Parnas kelebeğim, tıpkı arılar gibi, koca Platon'un harikalarımızı benzettiği, hafifim, uçarım her konuya, giderim çiçekten çiçeğe, nesneden nesneye. Söylesene sen bununla ne yapardın? Olivia parlamak isteğine dayanamadı. La Fontaine'in kendi kendine anlatırken sanatçının dünyadan yalnız dışı, yalnız yüzeyi, yalnız çiçeği olmaya razı olanın portresini çizdiğini söylerdim. Sonra bunun karşısına bilginin, araştırıcının derine inmek için yüzeye oyan kişinin portresini koyardım. Sonra da bilgin ararken sanatçının bulduğunu, oyan kimsenin gömüldüğünü, gömülen kimsenin körleştiğini, gerçeğin dış görünüş olduğunu, gizemin biçim olduğunu, insanda en derin şeyin deri olduğunu gösterirdim. Bu son tümceyi Olivier Passavant'dan almıştı. Passavant'ı bir salonda dinlediği Paul Ambroise'ın dudaklarından koparmıştı. Çevirenin notu Paul Ambroise yani Paul Valéry. Basılmamış olan her şeyi iyi bir ganimetti Passavant için. Havadaki düşünceler diye adlandırırdı bunu. Yani başkasının düşünceleri. Olivier'in sesinde bir şeyler bu tümcenin kendi malı olmadığını belli etti Bernard'a. Bu tümceye gelince Olivier'in sesi karıncalanır gibi olmuştu. Bernard kimden bu diye soracaktı neredeyse ama dostunu kırmak istemedikten başka Passavant'ın adını işitmekten de çekiniyordu. Dostu da şimdiye kadar anmamıştı bu anı. Bernard dostuna garip bir ısrarla bakmakla yetindi. Olivier ikinci bir kez daha kızardı. Duygulu Olivier'in eskiden bildiklerinden tümüyle farklı düşünceler ileri sürdüğünü görünce Bernard'ın duyduğu şaşkınlık hemen sonra zorlu bir öfkeye bıraktı yerini. Beklenmedik, şaşırtıcı, bir kasırga gibi karşı konulmaz bir şey. Hem bu düşünceleri saçma bulmakla birlikte tam olarak bunlara da kızmıyordu. Hatta o kadar saçma da değildi belki. Karşıt kanılar defterinde bunları kendi görüşlerinin karşısına yazabilirdi. Gerçekten Olivia'nın düşünceleri olsalardı ne Olivia'ya kızardı ne de onlara. Ama geride birinin gizlendiğini seziyordu. Passavant'a kızıyordu o. Boğuk ama sert bir sesle ''Fransa işte böyle düşüncelerle zehirleniyor.'' diye atıldı. Passavant'ı alçaklarda bırakmak isteğiyle ona çok yüksekten davranıyordu. Söylediği kendisini de şaşırttı. Tümcesi düşüncesinden önce gelmişti sanki. Oysa bu sabah ödevinde geliştirdiği düşünce de bundan başka bir şey değildi. Ama bir tür utanç duygusuyla konuşmasında hele Olivia ile konuşurken büyük duygular taslamaktan tiksiniyordu. Bunlar söylenir söylenmez içtenliklerini yitirir gibi görünüyordu ona. Olivia dostunun Fransa'nın yararlarından söz ettiğini hiç işitmemişti. Bu kez de o şaşırdı. Gözlerini büyük büyük açıyor artık gülümsemeyi bile düşünmüyordu. Bernard'ını tanıyamıyordu artık. Sersem sersem yineledi. Fransa mı? Sonra Bernard'ın hiç de şaka etmediğini görünce ''Ama ahbap ben değilim böyle düşünen, La Fontaine böyle düşünüyor.'' Bernard neredeyse saldırganlaştı. ''Elbette.'' diye atıldı. ''Elbette biliyorum böyle düşünenin sen olmadığını. Ama ahbap La Fontaine de böyle düşünmüyor. Yaşamının sonunda pişmanlık duyduğu, bağışlattırmak istediği bu hafiflik yalnız kendi hafifliği olsaydı hayran kaldığımız sanatçı olamazdı hiçbir zaman. İşte bu sabahki ödevimde bunu söyledim. Bunu ortaya koymaya çalıştım. Andığım parçalarla da iyice destekledim çünkü bilirsin belleğim oldukça güçlüdür. Ama Lofonten'i çabucak bir yana bırakıp kimi yüzeysel insanların bu dizelerde dört elle sarılacakları şey üzerinde durarak kaygısızlık, palavra, alay anlayışına, kısacası Fransız anlayışı diye adlandırılan, bazı dışarıda bizim için çok üzücü bir ün sağlayan şeye karşı bir söyley çekmekten sakınmadım. Bunda bir gülümseme bile değil, Fransa'nın yüz buruşturmasını görmek gerektiğini, Fransa'nın gerçek anlayışını bir inceleme, mantık, aşk ve sabırlı sezgi anlayışı olduğunu söyledim. La Fontaine'i bu anlayışı yönlendirmeseydi belki öykülerini yazardı. Ama masallarını da, açıklamamız için verilen dizelerin alındığı o hayranlık veren mektubu da, bu yapıtı bildiğimi gösterdim, hiçbir zaman yazamazdı dedim. Evet ahbap, temelli bir saldırıya giriştim. Belki de çıkmama yol açacak bu. Ama umurumda bile değil, bunu söylemek gereksinimindeydim. Olivia pek de dayatmıyordu az önce söylediğinde. Parlamak gereksinimine, dostunun ağzını açık bırakacak sandığı bir tümceyi hiç önemsemiyormuşçasına söylemek gereksinimine boyun eğmişti. Şimdi bu tavrı dostu takındığına göre yelkenleri indirmekten başka bir şey kalmıyordu. Bernard onun sevgisine gereksinim duymaktan ne kadar uzaksa, kendisi o kadar gereksinim duyuyordu Bernard'ın sevgisine. Büyük zayıflığı bundan ileri geliyordu. Bernard'ın sözü onu alçaltıyor, incitiyordu. Fazla çabuk konuştuğu için kızıyordu kendine. Şimdi iş işten geçmişti. Tükürdüğünü yalayamaz, arkadan yetişemezdi. İlkin Bernard'ı konuştursaydı hiç kuşkusuz yapabilirdi bunu. Ama son görüşmelerine kadar her şeyi yeren bir insan olan Bernard'ın böyle duyguların, böyle düşüncelerin savunucusu kesileceğini nereden bilecekti? Pasavan bu türlü duygu ve düşünceleri gülümsemeden ele almamayı öğretmişti ona. Ama ne gülümsemesi, gülümsemeyi düşünen kimdi? Utanıyordu o. Sözünden dönemeyeceğine, gerçek heyecanına saygı duymaya başladığı Bernard'ın karşısına da dikilemeyeceğine göre kendini savunmaktan, geri çekilmekten başka bir şey kalmıyordu. Neyse dedi, bunları yazına koyduğuna göre bana karşı söylemiyorsun demektir. Böylesi daha iyi. Dilediği sesle değil de kızgın bir insan gibi konuşuyordu. Ama şimdi sana söylüyorum, dedi Bernard. Bu tümce yüreğinden vurdu Olivia'yı. Bernard düşmanca bir kasıtla söylememişti bunu ama nasıl başka türlü yorumlanırdı? Olivia sustu. Bernard'la kendisi arasına bir uçurum açılıyordu. Bir iki soru aradı, uçurumun bir ucundan öbür ucuna atabileceği, bağıntıyı yeniden kuracak bir iki soru. Umutsuzca arıyordu. Üzüntümü anlamıyor mu? Diyordu içinden. Üzüntüsü artıyordu. Gözyaşlarını tutmak zorunda kalmadı ama belki ağlamanın tam sırası olduğunu düşünüyordu. Kendi kabahatiydi bu. Daha az sevinç bekleseydi bu kadar hüzünlü gelmeyecekti bu görüşme. 2 ay önce Edward'ı karşılamaya koştuğu zaman da böyle olmuştu. Hep böyle olacaktı. Böyle düşünüyordu. Bernard'ı bırakıp kalkmak, nereye olursa olsun bir yerlere gitmek, Pasavan'ı, Edward'ı unutmak isterdi. Beklenmedik bir karşılaşma, düşüncesinin kederli akışını durduruverdi. Yürümekte oldukları Saint Michel bulvarında birkaç adım önlerinde Olivia küçük kardeşi George'u görmüştü. Bernard'ın koluna yapıştı, hemen yönünü değiştirerek hızlı hızlı götürdü onu. Bizi gördü mü dersin, evdekiler döndüğümü bilmiyorlar da. Küçük George yalnız değildi. Leon Geri Danisol'la Philip Odamanti vardı yanında. Üç çocuğun konuşması çok ateşliydi ama George'un bu konuşmaya gösterdiği ilgi kendi deyimiyle dikizlemeyi engellemiyordu. Bir an için Olivia ile Bernard'ı bırakalım da onları dinleyelim. Hem dostlarımız bir lokantaya girdiler. Bir zaman için konuşmaktan çok yemeğe dalmışlar. Bu da Olivia'nın içine büyük bir rahatlık veriyor doğrusu. Peki sen git öyleyse diyor Fifi George'a. Ödü patlıyor, ödü patlıyor diye atılıyor George. Philip'i kışkırtmak için ne kadar alaylı küçümseme katabilirse katıyor sesine. Geri Danisol da yüksekten, yavrularım diyor. İstemiyorsanız hemen söyleyin daha iyi. Sizden daha yüreklilerini bulmak iş değil benim için. Hadi bakalım ver şunu bana. George'a dönüyor. George küçük bir para tutuyor kapalı avucunda. Beklenmedik bir atılışla. Bu da iş mi gidiyorum diyor. Gelin benimle. Bir tütüncü dükkanının önündeler. Hayır diyor Leon. Sokağın başında bekliyoruz seni. Gel Fifi. George bir an sonra çıkıyor dükkandan. Lüks denilen türden bir paket sigara var elinde. Dostlarına ikram ediyor. Naber diye soruyor Fifi sıkıntıyla. Ne olacakmış diye yanıtlıyor George. Yapmacık bir umursamazlık havasına bürünmüş. Yaptığı şey sözünü etmeye değmeyecek kadar doğal bir şey oluvermiş sanki. Ama Philip ısrar ediyor. Yutturdun mu? Elbette. Hiçbir şey demediler mi? George omuz silkiyor. Ne diyeceklermiş ki? Paranın üstünü verdiler mi peki? Bu kez George yanıt vermeye bile gönül indirmiyor ama hala biraz kuşkulu ve korkulu olan arkadaşı göster diye ısrar edince George parayı cebinden çıkarıyor. Philip sayıyor, tam 7 frank. Bunların sağlam olduklarından emin misin bari diye sormak geliyor içinden ama kendini tutuyor. George 1 frank vermişti sahte paraya. Paranın paylaşılması kararlaştırılmıştı. 3 frank uzatıyor geri Danisol'a. Fifi'ye gelince metelik bile alamayacak o. Fazla fazla bir sigara alır işte. Bu da ona ders olur. Fifi bu ilk başarıyla yiğitleşmek, şimdi aynı şeyi kendisi de yapmak isterdi. Leon'dan kendisine ikinci bir para satmasını istiyor. Ama Leon hilebaz buluyor Fifi'yi. Onu iyice kurmak için de önceki ödlekliğine biraz hor gösteriyor. Somurtur gibi yapıyor. Daha çabuk karar verseydi. Onsuz oynardık. Öte yandan Leon birincisine fazlasıyla yakın bir yeni denemeye girmeyi de önlemsizlik sayıyor. Hem sonra çok geç şimdi. Akrabası Struvilhu öğle yemeğine bekliyor kendisini. Geri Danisol paralarını kendi başına yutturamayacak kadar uyuşuk değil. Ama akrabasının buyruğuna uyarak kendine suç ortakları bulmaya çalışıyor. Yerine getirilmiş görevin hesabını verecek. İyi aile veletleri gerek bizi anlarsın ya. Çünkü sonra iş açığa çıkacak olursa ana babaları örtbas etmeye çalışırlar. Öğle yemeklerini yedikleri sırada veli vekili Struvilhu abisi böyle konuşan. Yalnız paraları böyle tek tek satma yöntemi fazla ağır sürülmelerine yol açıyor. Her birinde 20'şer lira bulunan 52 kutu var daha yatırılacak. Tanesi 20 franktan satmak gerek bunları ama her önüne gelene değil anlarsın ya. En iyisi hiç kimsenin güvencesiz katılamayacağı bir birlik kurmak. Veletler kendilerini tehlikeye sokmalı. Büyüklerini de sımsıkı bağlayacak şeylere girişmeli. Liraları vermeden önce onlara bunu anlatmaya çalışacaksın. Ama hiç ürkmeden. Çocukları hiçbir zaman ürkütmemeli. Molinier'in babasının yargıç olduğunu söylemiştin değil mi? Çok güzel. Ya Adamantin'inki? Senatör. İşte bu daha da iyi. Gizsiz aile bulunmadığını ilgililerin bu gizi belli ederiz. Diye tir tir titrediklerini anlayacak kadar olgunsun. Veletleri ava çıkarmak gerek. Oyalanırlar böylece. Genellikle insan öyle sıkılır ki ailesinin içinde. Hem sonra böylelikle incelemeyi, araştırmayı da öğrenirler. Çok basit bir şey. Hiçbir şey getirmeyen hiçbir şey alamaz. Kafese girdiklerini anladıkları zaman bazı babalar susulması için ardına kadar açacaklardır kesenin ağzını. Onlara şantaj yapmak niyetinde değiliz elbette. Dürüst insanlarız biz. Niyetimiz onları avcumuzda tutmaktan başka bir şey değil. Bizim susmamıza karşılık onların da susmaları. Sussunlar bir de sustursunlar. O zaman biz de susarız. Onların sağlığını içelim. Struvilhu iki kadeh doldurdu, tokuşturdular. Yurttaşlar arasında karşılıklı bağlar yaratmak iyidir, hatta zorunludur diye sürdürdü. Sağlam toplumlar böyle doğar. Birbirini tutar insan işte. Biz ufaklıkları tutuyoruz, onlar ana babalarını, onlar da bizi. Oldu bitti, çaktın mı dalgayı? Çakmak da söz müydü Leon için? Dalga geçiyordu. Küçük George diye başladı. Ne olmuş küçük George? Molinier, o tam kıvamında bence. Olimpiya'dan bir kadının babasına yazdığı mektupları aşırmış. Gördün mü mektupları? Gösterdi. Adamonti ile konuştuğu sırada dinliyordum onu. Dinlemem hoşlarına gidiyordu. Ne olursa olsun benden gizlenmiyorlardı. Bunun için önlemlerimi almış, güveni getirmek için senin yapacağın türden bir yem atmıştım önlerine. George Fifi'ye şaşırtma dalgası, babamın bir metresi var diyordu. Fifi de altta kalmamak için benim babamın iki metresi var diye karşılık veriyordu. Budalaca bir şeydi bu, pek öyle sarsıcı bir şey de değildi. Ama yanlarına yaklaştım, sonra da George'a nereden biliyorsun ki diye sordum. Mektuplarını gördüm dedi. İnanmıyormuş gibi yaptım, amma da palavra dedim. Kısacası sonuna kadar işlettim. Mektupların kendi üzerinde olduğunu söyledi. Sonunda kocaman bir cüzdandan çıkarıp gösterdi. Okudun mu mektupları? Vaktim olmadı. Yalnız aynı yazıyı taşıdıklarını, birinin de benim koca pisi pisime diye başladığını gördüm. Peki imza? Senin beyaz faren. Bunları nasıl aldın diye sordum George'a. O zaman gülerek pantolonunun cebinden kocaman bir anahtar demeti çıkardı. Bunlar bütün çekmecelerin hakkından gelir dedi. Peki Monsieur Fifi ne diyordu? Hiç kıskanıyordu herhalde. George bu mektupları sana verir mi dersin? Gerekirse onu kışkırtmasını bilirim. Elinden almak istemem mektuplarını. Fifi de işlerse verir. İkisi birbirini kışkırtıyor. Özenme dedikleri budur işte. Daha başkaları yok mu pansiyonda? Arayacağım. Bir şey daha söyleyecektim sana. Pansiyondakiler arasında bir de küçük Boris olacaktı. Onu rahat bırak. Biraz durdu, sonra daha alçak bir sesle "Şimdilik," diye ekledi. Olivia ile Bernard şimdi bulvarda bir lokantada sofraya oturmuşlar. Dostunun sıcak gülümsemesi karşısında Olivia'nın üzüntüsü güneş altında kırağı gibi eriyor. Bernard Passava'nın adını anmaktan sakınıyor. Olivia seziyor bunu. Bir gizli içgüdü haber veriyor. Ama bu ad dudaklarının üstünde. Konuşması gerek, ne olursa olsun. Evet, evdekilere söylediğimden daha erken döndük. Bu akşam Argonolar bir şölen veriyorlar. Passavant bulunmak istiyor. Yani dergimizin büyük kardeşiyle iyi geçinmesine, rakip çıkmamasını istiyor. Sen de gelsen iyi olur. Sonra biliyor musun, Edward'ı da getirmelisin. Şöleni değil belki, çünkü şölene çağrılmış olmak gerek. Ama hemen sonra Taverne de Pantheon'da birinci katta bir salonda toplanılacak. Argonon'un başlıca yazarları orada olacak. L'Avantgarde'a yazacaklarında birçokları. İlk sayımız neredeyse hazır. Ama söylesene, ne diye bir şey yollamadın bana? Bernard biraz kuruca, hazır bir şeyim yoktu da ondan, diye yanıtlıyor. Olivia'nın sesinde neredeyse bir yalvarma beliriyor. Adını adımın yanına koydum yazarlar dizelgesinde. Gerekirse biraz bekleyebiliriz. Herhangi bir şey, ama bir şey. Aşağı yukarı söz vermiştim bize. Olivia'yı üzmek zor geliyor Bernard'a ama sarsılmıyor. Bak dostum, diyor. Hemen söyleyeyim daha iyi. Passavant'la pek anlaşamamaktan korkuyorum. Ama dergiyi ben yönettiğime göre tümüyle serbest bırakıyor beni. Hem sonra asıl hoşuma gitmeyen de sana herhangi bir şey yollamak. Herhangi bir şey yazmak istemiyorum ben. Senin yazacağın bir şeyin herhangi bir şey olmadığını, her zaman iyi olacağını, hiçbir zaman herhangi bir şey olmayacağını bildiğim için herhangi bir şey diyorum. Ne diyeceğini bilmiyor, saçmalıyor. Dostunun yanında olduğunu duymayınca bu dergi ilgilendirmez oluyor onu. Şu ilk adımı birlikte atmak düşü öylesine güzeldi ki. Sonra dostum, yapmak istemediğimi çok iyi bilmeye başladımsa da ne yapacağımı iyice bilmiyorum daha. Yazıp yazmayacağımı bile bilmiyorum. Bu söz Olivia'yı üzüntüye gömüyor ama Bernard gene başlıyor konuşmaya. Kolayca yazabileceğim hiçbir şey beni çekmiyor. Tümcelerimi iyi kuruyorum da onun için nefret ediyorum iyi kurulmuş tümcelerden. Güçlü güçlük olduğu için sevdiğimden değil, ama gerçekten bugünün yazarlarının kendilerini pek sıkmadıklarını düşünüyorum. Bir roman yazmak için başkalarının yaşamını yeterince tanımıyorum. Kendim de yaşamadım daha. Şiir canımı sıkıyor. Alexandren, çevirinin notu, Fransız şiirinde 12 hecelik çok yaygın bir dize türü. Alexandren ipliği görünecek derecede yıpranmış. Serbest dizede biçiminden yoksun. Bugün bana yeterli gelen tek Ozan Rambo. Benim de bildiride söylediğim bu işte. Öyleyse yinelememe değmez. Hayır dostum, hayır, yazıp yazamayacağımı bilmiyorum. Bazı yazmak yaşamaya engel olurmuş. İnsan eylemleriyle kendini sözcüklerle anlatacağından daha iyi anlatırmış gibime geliyor. Olivia korkakça, sanat yapıtları sürüp giden eylemlerdir, diyecek oldu ama Bernard onu dinlemiyordu. Rambo'da en çok hayran kaldığım şey de bu, yaşamı yeğlemiş olması. Kendi yaşamını harcadı. Nereden biliyorsun? Dostum, orası başkalarının yaşamı dışarıdan bakılarak yargılanamaz. Ama diyelim ki yaşamını berbat etti, talihsizliğe uğradı, sefalete, hastalığa tutuldu. O biçimiyle de imreniyorum yaşamına. Evet, iğrenç sonuyla bile. Şeyinkinden, Bernard tümcesini bitiremedi. Ünlü bir çağdaş sanatçının adını söylemek isterken bir sürü ad arasında bocalıyordu. Omuz silkti, sonra gene konuşmaya başladı. İçimde bulanık bir biçimde olağanüstü eğilimler duyuyordum. Dip dalgalarına benzer bir şeyler. Deviniler, anlaşılmaz çırpınışlar ki anlamaya çalışmak istemiyorum. Gözetlemek bile istemiyorum. Oluşmalarına engel olmaktan korkuyorum. Pek yakın zamanlara kadar durmamacasına çözümlerdim kendimi. Sürekli olarak kendi kendimle konuşmak alışkanlığındaydım. Şimdi istesem bile yapamıyorum artık. Birdenbire ben farkında bile olmadan sona erdi bu hastalık. Bu tekli söyleşimin öğretmenimizin deyimiyle bu iç konuşmanın bir tür ikilenme gerektirdiğini düşünüyorum. Kendimden başka birini kendimden fazla sevmeye başladığım günden sonra bunu yapamaz oldum. Laura'dan söz etmek istiyorsun, dedi Olivia. Hala o kadar çok mu seviyorsun onu? Hayır, dedi Bernard. Gittikçe daha çok seviyorum. Aynı kalamamak, azalmak korkusuyla gelişmek zorunda bulunmak aşka vergidir. Aşkı dostluktan ayıran şey de budur sanırım. Ama o da zayıflayabilir, dedi Olivia kederli kederli. Dostluğun o kadar geniş marjları yoktur sanıyorum. Söylesene, sana bir şey sorsam kızmaz mısın? O zaman görürsün. Seni kızdırmak istemem de. Sorularını içinde saklarsan daha çok kızarım. Şunu bilmek istiyorum. Laura'ya istek duyuyor musun? Bernard birdenbire çok ciddileşti. Sen kendin şey ettiğin için diye başladı. Dostum, çok garip bir şey oluyor içimde. Onu tanıyalı beri hiçbir istek yok artık içimde. Ben ki bir zamanlar anımsarsın sokakta rastladığım 20 kadın için birden tutuşurdum. Beni içlerinden birini seçmekten alıkoyan da buydu. Şimdi öyle sanıyorum ki artık hiçbir güzellik beni çekmeyecek. Onun alnından başka bir alnı, onun dudaklarından başka hiçbir dudağı, onun bakışından başka hiçbir bakışı sevemeyeceğim. Ama onun yanında her türlü etsel düşüncenin bana kirli görünmesi kendisine saygımdan. Eskiden kendi hakkımda yanıldığımı, yaratılıştan arı olduğumu sanıyordum. Laura'nın yardımıyla içgüdülerim yüceleşti. Elde edememiş büyük güçler seziyorum içimde. Bunları kullanmak isterdim. Kural altında gururunu eğen rahibe imreniyorum. Kendisine sana güveniyorum denilen kişiye imreniyorum. Askere imreniyorum. Daha doğrusu hayır, hiç kimseye imrenmiyorum. Ama içimdeki gürültü baskı yapıyor üzerime. Onu zapturapta sokmak istiyorum. İçimde bir buhar varmış gibi. Islık ıslık çıkabilir dışarıya. Bu da işin şiir yanı. Pistonları, tekerleri işletebilir. Hatta makineyi parçalayabilir. Bazı içimdekini en iyi hangi eylemle anlatabilirmişim gibime geliyor, biliyor musun? Şeyle, yok, kendimi öldürmeyeceğimi iyi biliyorum ama kardeşine insanın coşkunlukla, sırf yaşam fazlalığıyla, patlayışla insanın kendini öldürüp öldürmeyeceğini soran Dimitri Karamazov'u çok iyi anlıyorum. Olağanüstü bir parıltı yayılıyordu bütün varlığından. Ne güzel anlatıyordu içindekini. Olivia bir tür esrimeyle seyrediyordu onu. Ben de, diye mırıldandı korkakça. Ben de anlarım insanın kendini öldürmesini. Ama arkadan gelecek bütün yaşamı solduracak derecede güçlü bir sevinç tattıktan sonra "Bu kadarı yeter, memnunum, bundan sonra hiçbir zaman" diye düşündürtebilecek bir sevinçten sonra. Ama Bernard onu dinlemiyordu. Sustu. Havayı anlatmak neye yarardı? Bütün göğü karardı gene. Bernard saatini çıkardı. "Bitme zamanı geldi," dedi. "Demek bu akşam kaçta?" "Ha, saat 10 çok geç olmaz sanıyorum. Gelecek misin?" "Evet, Eduard'ı da getirmeye çalışacağım ama bilirsin pasavandan pek hoşlanmaz. Yazar toplantıları da çok sıkar onu. Sırf seni görmek için gelir gelirse. Söylesene, Latince sınavından sonra görebilir miyim seni?" Olivia hemen yanıt vermedi. Saat 4'te Avangard'ın basılacağı basım evinde buluşmak üzere pasavana söz verdiğini umutsuzlukla düşünüyordu. Serbest olmak için neler vermezdi?